7. ayrım, sayfa 147. Yönder olmanın kolay bir iş olmadığını söylemeliyim. Bazen zihnen çok yoruluyorum. Haftada 2 veya 3 kere telefonla görüşüyoruz. Telefon ettiğimde evinde annesinin arkadaşları, komşuları ya da akrabaları bulunabiliyor. Ta İstanbul'dan Itır adında genç bir kadının Fulya'yı araması ve saatlerce konuşması bu insanların tuhafına gidiyor. Ama her seferinde bana anlatacağı öyle çok şey var ki. Örneğin mahalle arkadaşları neden vaktini yüksek eğitimde harcamakta olduğunu sorup duruyorlarmış. Öğretmen çıksa bile kontenjanlar dolu olacağından iş bulamayabilirmiş. Tayini çok uzaklara çıkabilirmiş. O bu gibi lüzumsuz işlerle uğraşa dururken gençliği geçer gidermiş, evde kalırmış. Bütün bu olumsuz yaklaşımları bana aktarırken benden destek almak istediğini biliyorum. O desteği Fulya'ya verirken konu komşunun söylediklerinin yanlış, kendi tuttuğu yolun doğru olduğuna onu inandırırken, çevresindeki insanları rencide etmeyecek sözcükler seçmek, her söylediğim sözü tartmak, kimseyi incitmeden, ailesiyle arasını açmadan Fulya'ya destek olmak, ona güç vermek, eğitimden vazgeçmemesi için ikna etmek sanıldığı kadar kolay değil. Ama sonuç o kadar olumlu ki insana yaşadığı her zorluğu unutturuyor. Şu geçtiğimiz 2 ay içinde Fulya ile yaşadıklarımızı özetleyecek olursam artı hanemize çok şey yazabilirim. Bir kere geçen ay Fulya'nın ablası evlendi. Ben de telefonun bir ucunda bu sürece katılmış oldum. Yeni evlenen abladan çevresi hemen çocuk yapmasını istemiş. Fulya bu isteğe karşı çıktı. Ablasına hiç olmazsa 1-2 sene çocuk yapmamasını, kocasıyla birbirlerini tanımalarını ve hoşça vakit geçirmelerini önerdi. Bu arada Fulya benim 2 yaşındaki küçük kızım Duru'yla yakından ilgilenmekte. Bir telefon görüşmemizde Duru'yu o gün doktora götürdüğümü söyleyince nesi var, hasta mı diye sordu. Ona küçük çocukların hem zihinsel ve bedensel gelişmelerinin gözetimi hem de aşıları için 6 ayda bir kontrole götürülmeleri gerektiğini anlattım. Böyle bir uygulamayı ilk defa duyuyordu. Aklı yattı ve yakın çevresinde bebeği veya küçük çocuğu olanları uyaracağını söyledi. İleride bir gün kendi bebeği olduğunda onun aşı ve kontrollerini ihmal etmeyeceğine eminim. Fulya fen bilgisi öğretmenliği okuyor. Fakültede ilk yılı olduğu için tarih dersi de alması gerekiyormuş. Tarihten hiç hoşlanmadığını, zaten onun dalında tarihe hiç ihtiyaç duymayacağını söylediğinde uzun uzun bu konu üzerinde konuştuk. Tarih, edebiyat gibi derslerin önemini ona anlatmaya çalıştım. Tarihin tekerrür ettiğini, bu yüzden öğretici olduğunu, olaylara bakarken tarihi, edebiyatı, sanat tarihini bir gözlük gibi düşünüp o gözlüğün ardından bakarsa çok daha geniş açılı resimler görebileceğini, kimya ve fizikte bile bu derslerden yararlanılabileceğini, çünkü tüm disiplinlerin birbirleriyle ilintisi bulunduğunu onun anlayacağı biçimde anlatmaya çalıştım. İnanın sonuç çok olumlu oldu. Hiç bu şekilde düşünmemiştim bugüne kadar dedi ve boş zamanlarında sadece televizyon seyreden Fulya, ona önerdiğim birkaç kitaptan sonra kitap okumayı ve tarih derslerini sevmeye başladı. Bir başka olumlu noktada Fulya'nın farkına bile varmadan kendi çevresinde bir örnek olmaya başlaması. Komşu kızlardan başlayarak kim bilir çevresindeki kaç genç kıza kitap sevgisini aşılayacak yakında. Master yapmak istediğini ama asla kendine gereken bilgilere ulaşamayacağını söylediğinde ona internetin olanaklarını anlattım ve nasıl araştırma yapacağını öğrettim. Hatta ona bir mail adresi bile temin ettim. Bana ilk mailini attığı gün heyecanı görülecek bir şeydi. İnanamıyorum, sonunda ben de internete girdim diye mail atmıştı bana. Onunla her konuda uzun uzun konuşuyor, sorunlarını dinliyor, benim hayatım hakkında sorduklarına yanıt veriyorum. Dertleşiyoruz, bazen dedikodu bile yapıyoruz. Fulya ailemizin uzakta oturan bir ferdi gibi adeta. Mesela kızım Duru için yeni aldığımız küçük köpekle yakından ilgileniyor, gelişmesini takip ediyor. Hayvan sevgisinden, insan-hayvan ilişkilerinden de bizim evden bir örnekle haberdar oldu. Onunla konuşurken ısrarcı ve öğretici olmamaya çalışıyorum. Onu sıkmamaya, ürkütmemeye özen gösteriyorum. Beni örnek aldığını bildiğim ve annesi bana "kızımı sana emanet ediyorum" dediği için sorumluluğumun bilincindeyim. Ayrıca bu ilişkinin benim üzerimde de eğitici yansımaları olduğunu söylemeliyim. Zaten biz Turkcell'deki tüm yönderler aramızda bir mail grubu kurduk. İşimizi daha başarılı yapabilmek için sık sık birbirimize bilgi aktarıyor, deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Sakın yanlış anlaşılmasın, öğrencilerimizin sırlarını anlatıyor değiliz, asla. Ama bazen bir çareye çözüm için güç birliği yapmamız da gerekiyor. Örneğin bir yönder, öğrencisine bel fıtığı teşhisi konduğunu, kıza özel bir korse gerektiğini ama kızın bu korseyi alacak maddi gücü olmadığını söyleyince sorunu derneğe aktardık. Dernek bize bir hesap açtı, tüm yönderler aramızda para toplayıp bu hesaba gönderdik ve kız korsesine kavuştu. Size daha pek çok sevindirici, olumlu yönderlik öyküsü anlatabilirim. Kısacası yönderlik programının Anadolu kentlerinde çevre baskısı altında okuyan kızlara müthiş bir manevi destek sağladığını gözlerimizle görmekteyiz. Kızların sosyalleşmeleri, yaşıtlarıyla arkadaşlık kurmaları bakımından da faydası oldu bu programın. Benim Fulya'm ile bir başka yönderin Fulya'sı adaş oldukları için birbirleriyle tanışmak istediler. Telefonla birbirlerini aradılar. Şimdi ayrı kentlerde olmalarına rağmen sık sık haberleşiyorlar, arkadaşlık ediyorlar. Sizler Fulya ve annesiyle bir önceki bölümde Erzurum'da yapılan yönderlik programı eğitim çalışmasında tanışmış olduğunuz için kitapta onun yönderinin anlattıklarına yer vermeyi yeğledik. Oysa yönderlik programının diğer başarı öykülerini nakledecek tam 45 yönderi daha var. Çağdaş Türkiye'nin çağdaş kızları başarılı birer Türk kadını olan yönderlerini örnek alarak kendileri için kurdukları düşlerin peşinde yarınlara yürüyorlardı. O günlerde gelecek, Anadolu kızların rüyası da gerçekleşecekti. Çünkü bu ülke tek tek her insanıyla mutlu ve güzel günlere, çağdaş değerlere layıktı. Bu öykü nasıl başladı? Size hayatlarından kesitler sunduğumuz bu kız çocukları sayesinde parlayan ışığın öyküsü nasıl başladı? Kimin aklına geldi maddi yetersizlik nedeniyle okuma sırası bir türlü kendilerine gelemeyen kırsal alanların kızlarına el uzatmak? Nasıl oluştu bu fikir? 9 ve 21 yaş arasındaki kızlarımızı eğitim olanaklarına kavuşturma girişiminin elbette bir başlangıç noktası ve bu çalışmaya ön ayak olmuş kişileri bu hummalı çalışmaya iten nedenler olmuştu. Kimdi bu kişiler ve neden kız çocuklarını eğitmeye gönül koydular? Gelin bu öykünün başlangıç noktasına varmak için yılların içinden geri dönelim ve projenin birçok deneyimler sonucunda nasıl oluştuğuna bir göz atalım. Profesör Doktor Türkan Saylan'ın uzun yıllarını Anadolu'daki cüzamlı hastaların sağlığına adamış olan değerli hocamızın çalışmaları sırasında edindiği ilginç gözlemleri vardı. Bu gözlemlerden biri de 1981'den itibaren tam 21 yıl başhekimliğini yaptığı lepra cüzam hastanesinde yatan birkaç cüzamlı kız çocuğunun diğer hastaların arasından sivrilerek sadece sağlık açısından değil pek çok konuda müthiş bir ilerleme kaydettiğiydi. Kızlar kırsal çevrelerinden alınıp doktorların, hemşirelerin bulunduğu sağlıklı temiz ortamlara getirildiklerinde yeni şartlarına hemen uyum sağlıyor, kendilerine öğretilen hijyeni dikkatle uyguluyor, saçlarını sık sık yıkayıp fırçalamaya, giysilerine özen göstermeye başlıyorlardı. Hatta yerel ağızlarını bile değiştirip doktorlar, hemşireler gibi konuşmaya gayret ediyorlardı. Kızlara verilen emek hiçbir zaman boşa gitmiyordu. 2 aylık tedavilerinin sonunda evlerine gitme zamanı geldiğinde okumak, adam olmak, bir yerlere varmak istediklerini söylüyor, gözyaşları içinde ayrılıyorlardı hastaneden. Evlerine gittiklerinde ise öğrendiklerini ailelerine, çevrelerine yansıtıyor, yetersiz şartlarını iyiye doğru değiştirmeye çalışıyorlardı. 1989 yılında Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği kurulmuş ve eğitim çalışmalarına başlanmıştı. Türkan Hoca ve arkadaşları sosyal destek amacıyla cüzamlı hastaların sağlıklı çocuklarına eğitim bursları temin etmeye başladılar. Sonuç tahminlerin de ötesinde oldu. Eğitimin artıları çocukları aşıp ailelere de yansıdı. Türkan Hoca ve ekibinin çocuklara eğitim bursu sağladığı çevrede duyulunca 1997 yılında bir gün hocayı Siirt'in Pervari Kaymakamı Resul Kır aradı. İlçesinde ilk öğretimden mezun olmuş 17 kız çocuğu vardı. Okumak istiyor ama maddi sorunlar yüzünden liseye devam edemiyorlardı. Bu kızlara birer eğitim bursu bulunduğu takdirde bu 17 kız Pervari ilçesinde orta öğrenime giden ilk kızlar olacaklardı. Kaymakamın isteği karşısında Türkan Hoca bir çare düşündü. Yurt dışında Çağdaş Yaşam Müster Bölgesi adlı eğitim amaçlı bir dernek vardı. Onlarla temas kurdu ve 17 kız için burs istedi. Başvurusu onay almakla kalmadı, Proje Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin kırsal alanda her ilçeden 20'şer kıza burs sağlaması şeklinde geliştirildi. Bu bursun sayesinde Anadolu'daki maddi durumu yetersiz kızlar öğretmen oldular, hemşire oldular, ebe oldular. İçlerinde başka meslekleri seçenler de vardı. Kendilerine yapılan yatırım boşa çıkartmıyorlardı. Sadece öğrenmekle kalmıyor, çevrelerine de yansıtıyorlardı okuma aşklarını ve bilgilerini. İşlerini ciddiye alıyor, hemşire ve ebeyseler hastalarını, öğretmenseler öğrencilerini ısrarla izliyorlardı iyi sonuçlar elde etmek için. Asla vazgeçmiyorlardı. Eğitilmiş kız çocukları yaptıkları işleri araç değil, amaç olarak görüyorlardı. Çalışkan ve özveriliydiler. Projeyi başlatanlar eğitilmiş kızların kemikleşmiş sorunların çözümüne, çağdaşlaşmanın hızlanmasına yapabileceği katkıyı açıkça görebiliyorlardı. İşte bu nedenle Türkan Hoca ve bu işe kendisi gibi gönül koymuş arkadaşı Profesör Ayşe Yüksel 300 burslu kız çocuğunun sayısını 5000'e yükseltmeyi düşlediler. Her düşün zor da olsa bir gerçekleşme olasılığı vardı. Onların hayali aynı düşü görebilen bir kurumla, bir holdingle veya vakıfla gerçekleşemez miydi? Deprem sonrası yaptıkları çalışmalarda kişi ve kurumlardan, iş dünyasından çok yardım görmüşlerdi. İyi işler yaptıklarını bilen, onlara inanan birileri destek verip bu düşün gerçekleşmesine yardımcı olamaz mıydı? Türkan Hoca ve ekibinin Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin özel bir ek projeyle 5000 kıza nasıl ulaşabileceğini düşündükleri günlerde Türkiye'de giderek büyüyen bir şirketin Türkcell'in yöneticileri de aboneleri arasında bir araştırma yapmaktaydılar. Hazırladıkları bir anketle abonelerine eğitim, kültür, sanat ve spor seçenekleri arasında hangi alanda yatırım yapmaları gerektiğini soruyorlardı. Abonelerin yanıtları Türk halkının sağduyusunu yansıttı. Yatırım eğitim alanında yapılmalıydı. Türkcell 2000 yılının Nisan ayında eğitime destek vermek için tutarlı bir proje arayışına girişti. Tesadüflerin gücüne inananları haklı çıkartan gelişme işte tam o sırada oldu. Türkcell'in halkla ilişkilerini yürüten şirket aynı zamanda Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği'nin de gönüllü halkla ilişkiler danışmanıydı. Projeyi ayrıntılarıyla biliyorlardı. Türkan Hoca bir ilkbahar günü odasında çalan telefonu kulağına dayadığında Türkcell'den eğitim projesiyle ilgili görüşmek isteyen kişinin sesini duydu. Çalışkan duyarlı bir sivil toplum örgütüyle ciddi duyarlı bir kurumun aynı amaçla birleşmeleri müthiş bir sinerji yarattı. Türkan Hoca ve ekibinin kurduğu düş Türkcell'in katkısıyla kısa zamanda gerçeğe dönüştü. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile Türkcell arasında yapılan protokol uyarınca 5000 kızı okutmayı amaçlayan projeye Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları adı verildi. Burslu kızların okullara devamlılığını, derslerindeki başarılarını ve her türlü ihtiyaçlarını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin kırsal alan komisyonlarında çalışan gönüllüleri gözetiyor, kızlarla sıkı bağlar kuruyordu. Emekli öğretmenlerden ve emekli yöneticilerden oluşan gönüllüler ordusunda her gözetmene ortalama 6 il düşüyordu. Her gözetmen kendi iline bağlı ilçeler ve köylerden yöneticiler kanalıyla gelen talepleri değerlendiriyor, öğrencilerin eksik belgelerini tamamlıyor, bilgisayara geçiriyordu. Her yıl yeni kızlar katılıyordu bu kervana. Proje başarıyla sürdürülüyordu. Çağdaş Yaşam Destekleme Derneği ilk öğretimden mezun ettiği kızları liselere, lise mezunlarını yüksek öğrenim kurumlarına yerleştiriyordu. Türkcell çalışanları da ikinci bir gönüllüler ordusu oluşturmuşlardı aralarında. Hayata geçirdikleri projenin olumlu sonuçlarını gören Türkcelliler, genel müdürleri Muzaffer Akpınar ve yönetim kurulu üyelerinden aldıkları büyük destekle yürüttükleri işe öylesine coşkuyla gönül koydular ki her geçen gün projeyi biraz daha geliştirdiler, biraz daha dallandırıp budaklandırdılar. Yaptıkları işi bir iş olmaktan çıkartıp bir sevgi, duygu, başarı yumağı haline getirdiler. Çocukları yüreklendirmek için yurdun İstanbul'a uzak köşelerinde yapılan burs törenlerine bizzat katıldılar, kızlarla teke tek ilişkiler kurdular, mektuplaştılar, öğrencilerin kişisel sorunlarına eğildiler. Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları Bursu ile okul sıralarında oturan her öğrenciyi sevgi ve ilgiyle sarmalayıp bağırlarına bastılar. Kızlara uzakta da olsalar kendilerini seven ve düşünen birilerinin olduğunu hissettirdiler. Liselerden mezun olan kızları yüksek okullarda da başarılı kılmak için, yönderlik ve eğitime desteği geliştirmek için kendi aralarında Türkcell Hayat Ormanı projelerini başlattılar. Elinizde tutmakta olduğunuz bu Kardelenler kitabının yazılması ve projenin böylece yaygınlaşması, çok kişiye ulaşabilmesi fikri de onlardan çıktı. Türkan Hoca ve ekibi Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları'nın fikir annesiydiler. Kızların eğitimine katkı ilk onların ellerinde filiz vermişti. Türkcell'de projenin hayata geçirilmesinde, başarıya ulaşmasında ve sürekli gelişim göstermesinde çocuklarının eğitimine titizlenen bir baba duyarlılığını gösterdi ve Pervari ilçesinde 17 kızla başlayan öykü bir peri masalına dönüştü. Anadolu'daki kızların şimdi sadece öğretmen olması için değil, hayalini kurduğu herhangi bir mesleğe yürümeleri için aydınlık bir yol uzanıyordu önlerinde. Taşları yürekli, özverili insanların çabası, sevgisi, düş gücüyle döşenmiş aydınlık, pırıl pırıl bir yol. Bugün bu yolda tam 5000 kız öğrenci yürümekteydi. Ve şimdi sıra bir başka rüyayı gerçekleştirmeye, eğitim gören 5000 kızı 500 binlere ulaştırmaya geliyordu. Bu rüyanın yazıya dökülmesi, benim bu düşten sıcak bir Temmuz günü haberim oldu. Yazlarımı geçirdiğim Urla'nın dağ köylerinden birindeydim. Elimde 2003'ün Aralık ayına yetiştirmeye çalıştığım romanım vardı. Yazın çalışmak zordur, hele de denize yakın bir yerde yaşıyorsanız. İnsanın aklı biraz olsun serinleyeceğini umut ettiği denizde tembel tembel serilip kitap okuyabileceği kumsallarda kalır. İşte öyle sıcak günlerin birinde böyle kışkırtıcı düşünceleri kafamdan atmaya çalışarak her biri beni kendi yoluna çeken roman kahramanlarımla boğuşup dururken telefonum çaldı. Türkcell'den arıyorlardı. Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları adını taşıyan eğitim projesi Doğu ve Güneydoğu illerine ağırlık vererek okul çağındaki kız çocuklarına burs veriyordu. Hem de ilkokul yıllarından başlayarak ta üniversitenin son sınıfına kadar. Dahası TED İstanbul Koleji hazırladıkları sınavı başarıyla geçebilen 5 ilden 5'er kız çocuğuna 9 yaşından itibaren orta ve lise öğrenimleri süresince Türkcell'le beraber burs vererek projeye destek oluyordu. Eğitimden mahrum kalmaları olası pırıl pırıl kız çocukları Çağdaş Türkiye'nin Çağdaş Kızları projesi sayesinde Türkiye'nin geleceğini belirleyecek kişilerin arasına katılma olanağı bulabileceklerdi. Eğitimlerini tamamladıktan sonra meslek sahibi genç kadınlar olarak yuvalarına geri dönüp yörelerine yararlı olabileceklerdi. En azından çocuklarını bilinçli anneler olarak yetiştireceklerdi. Bu burstan tam 5000 kız çocuğu yararlanmaktaydı. Acaba bu projenin kitabını yazabilir miydim? Bu çocuklarla kendi köylerinde, evlerinde buluşup deneyimlerini, düşünce ve umutlarını öğrenip okura aktarabilir miydim? Telefonu kapattıktan sonra yılların içinden çocukluğuma doğru aktım. Ben de bu projeye destek veren Türk Eğitim Derneği'nin Ankara'daki ilkokulunu bitirmiştim. Üçüncü sınıfa geçtiğim yıl öğretmenlerimiz bizleri Hasanoğlan Köy Enstitüsü'nü gezmeye götürmüşlerdi. Köy çocuklarıyla birlikte bir fidanlığa fidanlar dikmiştik. Yaşımız küçüktü ama kızlı erkekli köy çocuklarının ileride çevrelerine nasıl yararlı olabileceklerini o yaşta bile görebilmiştik. Köy enstitülerinde yetişen nice değerli öğretmen, eğitimci ve edebiyatçı yıllarca Türk insanının yolunu aydınlatmıştı. Sonra kapatılmıştı bu kurumlar. Köylere ışık saçan fenerler söndürülmüştü bana sorarsanız. Şimdi bu projeyle genç insanların doğup büyüdüğü topraklara canla başla bilgi, deneyim, sevgi taşıma eylemi yeniden mi hayata geçiriliyordu acaba? Eğer öyleyse zor bir karar vardı önümde. Bir yanda sonuna yaklaşmış romanım, öte yanda özellikle doğu bölgelerimizde yaşayan kızlarımıza açılacak umut kapısı. Bu kapıyı zorlayanlar benden de katkı istiyorlardı. Ben ülkemin pek çok çocuğuna göre oldukça şanslı bir çocukluk dönemi geçirmiştim. Ailemin çoktan rahmete kavuşmuş kadınları da şanslı sayılırlardı. İstanbul'da yaşadıklarından okuma hakkını elde etmek için aydın erkeklerin onlar adına verdikleri savaşımdan yararlanabilmişlerdi. Ben eğitim görme mutluluğuna ermiş 3. hatta 4. kuşaktım ailemin içinde. Ama ya bugün hala ilkokula dahi gidemeyen, okuma hakları için mücadele edemeyen kızlar? Ne gibi hakları olduğunu bile bilmeyen analar ve onların çocukları? Cumhuriyet'in okuryazarlık seferberliğini başlatmasının 80. yılında hala okulla tanışmamış kız çocukları varsa ülkemde ve onları okutabilmek için çabalıyorsa birileri, benim de katkım olmaz mıydı bu çabaya? Okuma şansını elde etmiş ve kendini aydın sayan her bir kişinin duyarlılık göstermesi gereken baş konu bu olmalıydı bence. Türkiye'de doğan her çocuğun ve özellikle de kız çocuklarının okutulmasında, bireye dönüşmesinde devletin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin, kurumların, kişilerin de sorumluluğu olmalıydı. Tek tek her birimizin. Yine aktım yılların içinde geriye doğru. Bu kez ta 1839'lara kadar gittim. Türk kadının birey olma serüveninin zaman tünelinde bir gezintiye çıktım. Zaman tüneli bölümündeki bilgiler kadın eserleri kütüphanesindeki dergi ve kitaplardan ve sosyolog Şirin Tekeli'nin notlarından derlenmiştir. 1839-1908 yılları arasında Türk kadınının birey olma çabası. Osmanlıların aydın erkekleri, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılından yaklaşık bir yüzyıl kadar önce rahatsızlık duymaya başlamışlardı ülkelerinde yaşayan kadınların ezilmişliğinden. Özellikle Tanzimat'ın ilanından sonra Batı ülkeleriyle sıkı temaslar kurulmuştu. Diplomatik görevlerle veya eğitim için gittikleri, hatta sürgüne gönderildikleri, bazen de siyasi suçlarla kaçmak zorunda kaldıkları Avrupa kentlerinde kadınların bambaşka bir statüde olduğunu görüyorlardı. O kadınlar birer bireydiler. Oysa kendi anneleri, kız kardeşleri, eşleri veya kızları eğitimsiz, sosyal hayatın tamamıyla dışına itilmiş varlıklardı. Uygar insanların vicdanının ve aklının almayacağı bir uygulamayla evlendirilip boşatılabiliyorlardı. Nikahlarını hoca kıyıyordu ama kocalarından boş kağıdı aldıklarında boşanmış sayılıyorlardı. Kadın her an kocasının evinden kovulabileceği korkusu içinde adeta bir köle hayatı yaşıyordu. O yıllar imparatorluğun en zor yıllarıydı. Ülke birçok hezimeti ard arda yaşamıştı. Bir zamanların kükreyen aslanı olan imparatorluk, güçlü ülkeler tarafından itilip kakılan zayıf bir devlet haline gelmişti. Osmanlılar bir sömürge olmanın azap ve utancını hiç tatmamışlardı ama yuvarlanan bir kar topu gibi büyüyen dış borç faizinin altında giderek daha çok eziliyor ve zengin Batı ülkelerine el açmak zorunda kalıyorlardı. Devleti idare edenlerin arasında talan ve dolandırıcılık başını almış gidiyor, devlet soyuluyor, padişahın gücü ne çürümüş sistemi düzeltmeye ne de talanı durdurmaya yetiyordu. O yıllarda devlet katında işlerin düzeltilmesi gerektiğine kafa yoran bir avuç aydın, özellikle kaybolan ahlaki değerlerin arkasında eğitilmemiş, kişilik kazanmamış, horlanan kadınların da rolü olduğunu düşündü. Sanki Osmanlı Devleti ve Osmanlı kadını arasında bir paralellik oluşmuştu. Osmanlı mülkünde yaşayan kadınların konumu ve kaderi ivedilikle değişmeliydi. Analar onurlu, bilinçli, eğitimli bireyler haline getirilmedikçe, bu anaların yetiştireceği ve devlet işlerinin teslim edileceği erkek evlatlardan ne beklenebilirdi ki? Kadınlar dünyanın neresinde olursa olsun toplumsal ve siyasal hayatın içinde yer alabilmek için her zaman mücadele etmek zorunda kalmışlardı. Nitekim Batı ülkelerinde yaşayan kadınlar ilk savaşlarını eğitim hakkını elde etmek için vermişlerdi. Siyasi hakları için mücadeleleri sonradan gelecekti. Eğitim onlarda birer birey oldukları bilincini geliştirdikten sonra. Osmanlı İmparatorluğu'nda ise kadınların her türlü haklarını talep etmeyi onların adına aydın erkekler üstlendiler. 1839'da Tanzimat'ın ilanından sonra aydın ve reformist erkeklerin öncülüğünde Müslüman kadınların sosyal statülerini düzeltmek için girişimler toplumu ıslah etme niyetiyle başladı. Kadınlar kendilerini kurtarmayı amaçlayan bu eylemde henüz aktör değildiler. Erkeklerin girişimiyle kadınların elde ettikleri en önemli ilk hak 1841 yılında kadı önünde evlenme hakkı oldu. Kadı önünde evlenen kadınlara evlenme anında yapılan bir anlaşmayla eğer ileride kocaları tarafından boşanmış olurlarsa elde edebilecekleri bazı maddi haklar veriliyordu. Kadı önünde evlenme hakkı Müslüman kadınların ilk yasal kazanımlarıydı. Kadınların haklarını savunan erkeklerin girişimleri kadın nikahıyla sınırlı kalmadı. Tanzimat'ın getirdiği zorunlulukların ve yine aydın Osmanlıların çabaları sayesinde 1845-1857 yılları arasında Osmanlı sınırları içinde köle ve cariye satışları da yasaklandı. Hangi dine mensup olursa olsun Osmanlı topraklarında kadın mal durumundan kurtulmuştu. Yine aynı yılların içinde yapılan çalışmalarla kızlar bir kazanım daha elde etmişler, kız evlatların erkeklerle eşit olmasa da mirastan pay almaları kabul edilmişti. 1856. 1860 yıllarına gelindiğinde Şinasi, Namık Kemal ve Şemsettin Sami gibi aydın Osmanlılar, ülkelerinin batı karşısında gerilemesinde kadınların geri bırakılmasının çok önemli bir etken olduğunu savunan yazılar yazmaya başladılar. 10-15 yıldır ülke aydınlarının aralarında tartıştıkları konular şimdi artık yazıya dönüşüyordu. Okuyanlar okumayanları anlatıyorlar, kadının geri kalmışlığının giderilmesi fikri Osmanlı toplumunun sadece aydınları okuryazarları arasında değil artık halk arasında da tartışılır hale geliyordu. Neticede toplumun büyük bir kesiminde kadının geri bırakıldığına dair bir görüş hakim oldu ve bu yaygın görüşün meyveleri kısa zamanda toplandı. 1862 yılı kızlar için ilk rüştiyenin yani ortaokulun açıldığı yıl oldu. Büyük şehirlerde yaşayan aileler kızlarını ortaokula göndermekten sakınmıyorlardı. Kızlarının gelişimini görmek ana babaları mutlu ediyordu. O kadar ki bir süre sonra 1869 yılında erkekler için zorunlu olan ilk öğretim kızlar için de zorunlu hale getirildi. Eğitimli kızların sayısı giderek artmakta, büyük kentlerde yaşayan aileler kızlarını ortaokula yollamayı sürdürmekteydiler. Ailelerin kızlarını okula yollayarak veya evde özel dersler aldırtarak eğitmelerinin, dil öğretmelerinin arkasında elbette bir gün bu kızların hayatlarını kazanmaları gibi bir düşünceleri yoktu. Onlar sadece kızlarını yüksek mevkilerde çalışan, iyi ailelerden gelme varlıklı kocalara vermek için eğitmekteydiler. Ayrıca yarın öbür gün evlat sahibi olduklarında eğitimli anneler olarak erkek çocuklarını daha iyi yetiştirebileceklerini düşünmekteydiler. Kızlar sebebi ne olursa olsun eğitilmeye başlanmıştı. Zaman içinde okuryazar kızlarında erkekler gibi bazı yayınlara ihtiyacı olunca 1869'da kadınlara yönelik ilk yayın Terakki-i Muhadderat yayın hayatına girdi. Artık kadınlar da kendi kaderleri üzerinde kalem oynatmaya başlamışlardı. İlk yayını 1886 yılında kadınlara ait ilk dergi olan Şükufezar izledi. Osmanlılar'da kadınlara yönelik yayın hayatı hızlanarak devam edecek. 1895-1908 yılları arasında 500'ü aşkın yazı yayınlanacak. Bu arada devreye kadınlara mahsus gazete girecekti. Bu gazetenin pek çok yazarı vardı ama şüphesiz en önemlileri dönemin önde gelen kadınları arasında yer alan Fatma Aliye Hanım ve şair Nigar Hanım'dı. 1870 yılı kadınlar açısından önemli bir yıl oldu. O yıl ilk kez bir kadın okul müdürü olarak göreve atandı. Kadın müdürden o kadar iyi netice alındı ki aynı yıl kadınlar için ilk öğretmen okulu açıldı. Gelecek kuşağın kız çocuklarını artık kadınlar yetiştirmeye başlamıştı. Erkek adı kullanan bir kadın, Zafer Hanım tarafından yazılan ilk roman, Aşkı Vatan 1877 yılında yayınlandı. Kadınlar yazın hayatına çoktan girmişlerdi zaten. Okuma yazmanın zorunlu hale gelmesiyle büyük kentlerde okur yazar kızların sayısı giderek artmaktaydı. Fakat kadınlar ciddiye alınmak, yapıtlarını yayınlatabilmek için hala erkek adı kullanmaktaydılar. Bu durum ancak 1890'lı yıllara gelindiğinde değişebildi. Fatma Aliye Hanım kimliğini erkek adı altında gizlemekten vazgeçerek hem romanlarını hem de gerek Batı yanlıları gerekse İslamcılarla polemiklere giriştiği makalelerini gerçek adıyla yayınlamaya başladı. Osmanlı'da kadın adıyla sanıyla az sayıda da olsa basın ve eğitim hayatında kendini gösterebilmişti nihayet.